Ankara Cinayeti, İhsan Tombuş.
Ayrım 15.
Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Haziran günü yapılan duruşmayı yine kalabalık bir meraklı kitlesi izlemiş olmasına rağmen önceki duruşmalarda görülen izdiham yoktu. Olayın kahramanlarını halkın büyük kısmının görmüş olması ve davanın uzaması da ilginin nispeten azalmasına neden olmuştu. Bu celsede dinlenecek iki tanıktan biri Abdüllatif Işıman'dı. Heyecanlı ve sinirli bir şekilde bildiklerini şöyle anlattı. Asansörle evime çıkmak üzereyken sinirli mi, hasta mı yoksa sıtmalı mı olduğunu bilmediğim bir şahıs içeri girip kapıları hızla kapattı. Garip bir şekilde çene kemiklerini oynatıyordu. Bana dönerek nereye çıkıyorsun diye bağırdı. Ben şaşırarak üst kata diye cevap verdim. Dördüncü katta asansör durur durmaz fırlayıp gitti. Ben eve geldikten 15 dakika sonra bir gürültü koptu. Dışarı çıktığımda doktor Naci vurulmuş dediler. Ben aileme asansörle bir adam çıkmıştı, o öldürmüş olmasın dedim. Aşağı indiğimde Neşet Naci'nin evinin kapısında doktor Nimet, doktor Talat ve doktor Fahri Ecevit ve tanımadığım kimseleri gördüm. Bu sırada daktilo makinesinin şeridi kopunca mahkeme başkanı gülerek "Yavaş anlat oğlum, 25 yıllık makine bu sürete dayanamıyor." diye espri yapıp salondaki gergin havayı yumuşatmaya çalıştı. Bu arada katip daktilonun şeridini takmıştı bile. Hakim sordu. "Arkanı dön bak, senin asansörde gördüğün bu sanıklardan hangisiydi?" Salona bir sessizlik çökmüştü. Heyecandan herkesin nefesi kesilmişti. Tanık önce Reşit'e baktı. "Bu değildi." Sonra Haşmet'e dönerek dikkatle baktı ve bir an durakladıktan sonra "Bu da değildi." dedi. Salonda herkes hayal kırıklığına uğramıştı. Düğüm yine çözülememişti. Başkan müdahale etti. "Şimdi onların sesini dinleteceğim. Bakalım teşhis edebilecek misin?" Reşit'e döndü. "Nereye çıkıyorsunuz diye bağır bakalım." Reşit bu soruyu muhtelif tonlarda tekrarladı. Salonda herkes bu sahneyi tiyatrodaymış gibi seyrediyordu. "İşittiğim ses bu değildi." Mahkeme başkanı bu defa da aynı şeyi Haşmet'e tekrarlattı. "Bu ses de değildi." Başkan ikinci tanık olan apartman kapıcısı İzzet Aksu'nun mahkeme salonuna alınmasını istedi. "Ankara'daki mahkemede ifaden çok kısa alınmış. Onun için seni buraya celbettik. Şimdi gördüklerini ve bildiklerini bize anlat." İzzet heyecanlı ve ürkek bir şekilde konuşmaya başladı. "Ben aşağıda otururken yukarıdan öldüm, yandım diye bir ses duydum ve yukarı fırladım. Bağıran sultandı, doktoru öldürdüler, katil kaçıyor diyordu. Aşağı koştum, dış kapının içinde ve dışında 5-10 kişi vardı. Koşarken koridorun sağında karanlıkların içinde bir hayalet gördüm ve üzerine yürüdüm. Bir adam elindeki tabancayı bana uzatarak kımıldama yakarım dedi. Karanlıkta yüzünü göremiyordum, başı açıktı, gri bir elbisesi vardı. Ankara'da verdiğim ifadede ne dediysem doğrudur." "Devam et oğlum." "Ondan sonra gözlerim karardı. Bir gölge önümden geçti. Kapının önünde toplanan kalabalığa "Katil kaçıyor, yakalayın!" diye bağırdım. Sonra polisler geldi. Beni Celadeti Sultan'ı kapattılar ve sıra ile bizi çağırarak ifademizi aldılar. Mahkemede ifade için kapının önünde sıra beklerken Reşit'in ikrarını duydum. "Doktoru ben öldürdüm!" diye bağırıyordu. Mahkemede katil kim diye sorduklarında tabancayı çeken herhalde Reşit'miş diye düşündüğüm için Reşit'i gösterdim. "Ankara mahkemesine demek Reşit'i tanımamıştın." "Hayır, tanıyamamıştım. Ben katilim dediği için hakime Reşit'i gösterdim." Bundan sonra hakim daha önce dinlenen tanığa yaptırdığı gibi Haşmet ve Reşit'in seslerini ayırt etmesini istedi. Reşit tabanca tutuyormuş gibi elini tanığa uzatarak "Yaklaşma, yakarım!" diye bağırdı. "İzzet, duyduğum ses bu değildi." Aynı hareketi Haşmet tekrarladı. "Başkan, bu ses miydi?" "Hayır." İzzet, mahkeme başkanı ve avukatların soruları karşısında şaşırmış, terlemeye başlamış, doğru söylediğine yemin billah etmişti. Buna rağmen avukatlar tanığın yalan söylediğini iddia ederek tutuklanmasını istediler. Ancak mahkeme buna lüzum görmedi. Savcı mahkemeye Reşit'e gelmiş iki gazeteyi verdi. Bunlardan biri Ulus, diğeri Vatan'dı. Her iki gazetenin boş kısmında Reşit'e hitaben yazılmış "Her şeyi korkmadan söyle" diye bir not vardı. Mahkeme başkanı Reşit'ten bu notun altındaki Kemal isminin kime ait olduğunu sordu. "Kemal Milli Müdafaa Kantininde çalışan İAŞ'lidir. Bana her zaman gazete gönderir." Hamit Şevket İnce, "Hakikati söyle, korkma" demesinin manası ne? Başkan, "Evet, herkes senden hakikati söylemeni istiyor. Evladım, adalete yardım et." Reşit gözyaşlarını belli belirsiz silerken ağzından şu sözlerin döküldüğü duyuldu. "Bu hakikati bulmayı mahkemenin dirayetine bırakıyorum. Ben katil değilim. Hakikati Haşmet'e sorun. Hakikatin ortaya çıkması için Ankara valisi dinlenmeli." Herkesin beklentisinin aksine Reşit olayı aydınlatacak bir şey söylemiyor, her soruya kaçamak cevaplar veriyordu. Hatta bununla da kalmıyor, Haşmet'in Amerika'ya gitmek için Amerikan sefaretinde görevli kolejdeki hocalarından Mr. Gradit ile temas kurduğunu, kendisine döviz kaçakçılığının çok karlı bir iş olduğunu, bazı devlet büyüklerinin bu işi yaptıklarını söylediğini bildiriyordu. Gerçeği saklayan sadece Reşit değildi. O gün dinlenen şahitlerden Abdüllatif ve İzzet Aksu da bildiklerini sakladıkları izlenimini veriyordu. Bu iki tanık katili görmüş oldukları halde teşhis etmeye yanaşmıyorlardı. Bu celsede tanıkların gerçeği söyleyecekleri ümidiyle salondaki heyecan patlama noktasına gelmişti. Ancak her ikisi de bütün sorulara kaçamak cevap vermişler ve ketumiyetlerini muhafaza etmişlerdi. Duruşmayı takip edenlerin genel kanaati bu tanıkların vicdanları ile yürekleri arasında bir mücadele verdikleri yolundaydı. Vicdanları Reşit'i, yürekleri de Haşmet'i katil olarak göstermeye müsaade etmiyordu. Ertesi günkü duruşma çok elektrikli başladı. Bir gün önce Reşit'in söylediği Mr. Gradit ve döviz kaçakçılığı iddialarını ele alan mahkeme ve savcı bu hususlarda Reşit'i soru bombardımanına tuttular. Bu konuda fazla bilgisi olmayan Reşit bir hayli bunalmıştı. Bir sinir krizi içinde ayağa fırlayarak bağırdı. "Salonu terk etmek için yüksek mahkemenizden izin istiyorum. Beni avukatım temsil etsin. Bütün gece jandarmalar beni uyutmadı. Sabahleyin apar topar kahvaltı bile etmeden buraya sürüklendim. Haşmet çağırdığı zaman ayağına kadar giden cezaevi müdürünün bana bu şekilde davranmasındaki sebebi anlayamıyorum." Bu sözler savcı ile Celal yardımcının tartışmasına neden oldu. Mahkemenin usulsüz yapılan muamele varsa sanığın savcıya, hatta hükümete şikayet hakkının olduğunu bildirmesi üzerine Reşit feveran etti. "Şikayet mi? Kimi kime şikayet edeceğim hakim bey? Benim şikayet ettiklerim zaten iktidar mevkiinde bulunanlardır. Ben hükümetten şikayetçiyim. Beni mağdur eden devlet teşkilatıdır. Ben hükümete karşı bağırıyorum. Ben katil değilim." Reşit'in konuşurken devamlı sesini yükseltmesi üzerine başkan kendisine "o kadar bağırma" diye ikaz etti ve avukat Celal yardımcı da işaretlerle müvekkilini sakinleştirmeye çalıştı. Avukat Hamit Şevket İnce Reşit ve Haşmet'i öteden beri adaletle alay etmekle suçladı. Adeta adaleti futbol topu haline sokarak birbirlerine pas vermektedirler. Celal yardımcı ise uzun bir konuşmayla müvekkili Reşit Mercan'ı savundu. Avukat Hamit Şevket tarafından itham edildik. Bütün maddi deliller Haşmet'in aleyhinedir. Tabanca onundur, tabanca kılıfı onun, şapka onundur. Buna rağmen ona hiçbir şey sorulmuyor, vur abalıya atasözü gereği mahkeme, savcı, müdahil, avukat, davalı müvekkilim Reşit'e yükleniyorlar. Müdahil avukatlar Hamit Şevket İnce ve Rauf Sevin'in taleplerinin kabul edilmemesi ve söz hakkının kısıtlanması sebebiyle öğleden sonraki duruşmaya katılmayarak mahkemeyi protesto ettiler. Mahkeme öğleden sonraki duruşmada aldığı 12 maddelik ara kararı ile davayı 26 Haziran'a bıraktı. Bu kararlar arasında en önemlisi gönderilmeyen galvanizli merminin Ankara savcılığından tekrar istenmesiydi. Bu kararda yine dikkati çeken nokta savcının müdahil avukatların, sanık Reşit Mercan'ın avukatının ısrarla Bolu'ya celbedilerek dinlenmesini istedikleri, olayın görgü tanıkları Celadet, Conk ve Sultan Kara'nın daha önce Ankara Mahkemesi'nde ifade verdikleri gerekçesiyle yeniden çağrılmalarına lüzum görülmemiş olmasıydı. Halbuki Bolu'da yapılan ilk duruşmada bu iki tanığın dinlenmelerine karar verildiği halde, diğer bütün tanıkların aksine bu ikisi hiçbir gerekçe gösterilmeden celbedilmemiş, mahkemede olayın üzerine gitmemiş ve bunun sebebi de araştırılmamıştı. Celadet Jong birçok tanık huzurunda, "Üç çocuğum var, onların istikbalini düşündüğüm için gerçeği söylemeye korkuyorum." demiş, Sultan ise yetkisi olmadığı halde Ankara savcısı Kemal Bora tarafından makamına çağrılarak 2 saat orada tutulmuş, 2. Şube Müdürü Naci Uluer tarafından zaman zaman telefonla taciz edilmiş ve bu hususlar saptanmış olmasına rağmen davanın 2 kilit tanığının dinlenmesine lüzum görülmemişti. Dahası bu 2 tanık Ankara Mahkemesi'nde dinlendikleri celsede sanık mevkiinde sadece Reşit bulunmaktaydı. Haşmet henüz sanık durumuna getirilmemişti. Buna rağmen mahkeme dönüp bakın bakalım katil bu mu diye sanığı teşhis ettirmemişti. 2. 3. derecedeki tanıkların ısrarla dinlenmelerinde hassasiyet gösteren mahkemenin Celadet ve Sultan'ın dinlenmelerini gereksiz bulması kamuoyunda tereddütlerin doğmasına sebebiyet vermişti. Hele Haşmet'i teşhis eden yegane tanık Doktor Neşet Naci Arzan'ın muayenehanesinde çalışan odacı Tevfi olay yerinde görüp görmediğinin Yargıtay üyesi Faiz Yörükoğlu'ndan sorulmasına karar verilmesi herkes tarafından çok garip karşılanmıştı. Bu tanık cinayet olayının tam içinde bulunmasına rağmen ben korkudan kendimi banyoya kilitlediğim için hiçbir şey görmedim demesine rağmen. Bu da Tevfik'in tanıklığının çürütülmesinin istendiği yolunda şüphe uyandırıyordu. Dava ile ilgili en ilginç değerlendirmelerden birisini de sade bir vatandaş yapmıştı. Davayı gazetelerden izleyen bir okuyucunun aklına gelen soru ne gariptir ki, kılı kırk yardığını her fırsatta tekrarlayan mahkeme heyetinin aklının ucundan bile geçmemişti. Bu okuyucu, bir polis romanına dönüşen Ankara cinayeti davasında jürim aleti olarak elde edilen tabanca ile cesetten çıkarılan mermilerin balistik muayenesinin yapılması acaba niçin kimsenin aklına gelmemiştir diye soruyordu. Bolu'daki son duruşmanın öğle tatilinde tartışmalar mahkeme salonundan belediye otelinin altındaki Uğur lokantasına kaymıştı. Duruşmaya ara verilmesine fırsat bilen avukat ve gazeteciler lokantayı doldurmuştu. Duruşmada talepleri reddedilen ve konuşmak için kendisine imkan bırakılmayan Hamit Şevket çok sinirliydi. Arkadaşı Rauf Sevin'e, "Bolu'da bu mahkemeyi artık takip edemeyeceğim. Avukatlığı bir zait uzuv telakki eden mahkemede görev yapamam. Ben gidiyorum," dedi. Gazeteciler arasında bulunan Nizamettin Nazif Tepedelenli oğlu, Reşit Mercan'a hücum edip avukatlara dil uzattı. Lokantanın önüne meraklı bir kalabalık toplanmış, olanı biteni izliyordu. Hamit Şevket havayı yumuşatmaya çalıştı. "Ben babanı tanırdım, onun arkadaşıyım." Nizamettin Nazif'in sert yanıtı herkesi şaşırttı. "Benim o baba ile hiçbir alakam yok." Dipnot: Süleyman Nazif Tanzimat döneminin tanınmış edebiyatçısı. Münakaşa ciddi bir safhaya girmiş, iş siyasete dökülmüştü. Bir cinayet mahkemesi parti mücadelesi haline sokulmak isteniyordu. Neyse ki bu sırada Hamit Şevket'in şoförü içeri girip otomobilin hazır olduğunu haber verdi. Hamit Şevket yanına Rauf Sevin'i de alarak Ankara'ya doğru hareket etti. Haşmet ve avukatı Feridun Söğütlügil dışında herkesle bir karamsarlık hüküm sürüyordu. Halk davanın bu kadar uzamasından usanmıştı. Bilhassa Adalet Bakanı'nın otomobilinin Bolu'da görülmesinden sonra bakanın Yumrukaya'da Vali Ömer Naci Rollas'la görüşmüş olduğu haberi şehirde huzursuzluk yaratmıştı. Mahkeme heyeti de sanki sorumluluktan kaçıyormuş gibi davayı rölantiye almış gibi görünüyordu. Olayı çözecek tanıkları dinlememekte inat etmesine rağmen bir sürü yeni tanığın çağrılmasında ısrarlı davranıyor, bu da davanın uzamasına sebep oluyordu. Bütün bu kafa karıştıran meselelere bir de müdahil avukatların protesto mahiyetinde mahkemeyi ve ardından da Bolu'yu terk etmeleri eklenince yeni soru işaretleri oluştu. Hele müdahil avukatlardan davanın başka bir yere naklini isteyecekleri, olmazsa reddi hakim talebinde bulunacakları, bu da olmazsa davadan tamamen çekilecekleri yolundaki haberler duyulan kuşkuları daha da arttırdı. Avukat Hamit Şevket İnce ile Nizamettin Nazif arasında Bolu'daki Uğur lokantasında başlayan tartışma, gazetelerde de karşılıklı polemik şeklinde devam etti. Ulus ve Son Telgraf gazetelerinde Nizamettin Nazif'in mahkemede Demokrat Parti hesabına konuştuğu, duruşma salonunu Demokrat Parti radyo merkezi haline getirdiği yolundaki suçlamalarına Hamit Şevket sert bir üslupla cevap verdi. "Ben mahkemede sadece avukatlık görevimi yapıyorum. Ağzımdan ne Demokrat Parti kelimesi ne de herhangi bir siyasi cümle çıkmıştır. Buna tutanaklar ve salonu dolduran kimselerin tanıklığı en büyük delildir. Bunlar bir adli davayı siyasi mecraya çekmek için uydurulmuş yalanlardır." 18 Haziran 1946 tarihli gazeteleri okuyanlar hem büyük bir üzüntüye hem de büyük bir heyecana kapıldılar. Devletin her kademesinde başarılı görevlerde bulunmuş müstesna bir hukukçu olan Yargıtay Başsavcısı Fahrettin Karaoğlan'ın ani ölümü elbette büyük bir üzüntü yaratacaktı. Ancak bu ani ölüm toplumda bazı endişelerin doğmasına da sebep oldu. Başsavcı gece saat 20'de Tarım Bakanı'nın bir yemeğinden dönerken otomobilde fenalaşarak derhal numune hastanesine kaldırılmış, ancak bütün çabalara rağmen kurtarılamamıştı. Ölümün kalp krizinden olduğu sadece Ulus gazetesinde belirtilmiş, diğer gazetelerde ölüm sebebinden hiç söz edilmemişti. Ertesi gün Karaoğlan'ın naaşı büyük bir törenle Cebeci Asri'yi mezarlığına defnedildi. Ulus gazetesi de kendisinin uzun bir özgeçmişiyle hakkında övgü dolu bir makale yayımladı. Ancak toplumdaki endişeler ve dedikodular gittikçe artmaktaydı. Bunun sebebi Karaoğlan'ın Ankara cinayetinin seyrini değiştiren cesur bir hukuk adamı olmasıydı. Ankara cinayeti davasında kamuoyu çok hassastı. Bu dava sırasındaki hukuka müdahaleler, adaleti sağlamakla görevli Ankara savcısının bazı delilleri saklaması ve bazılarını da kaybetmesi sebebiyle hakkında Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce suç duyurusunda bulunulması, bir sanığın adliyeye teslim edilmesi yerine valinin makamına götürülmesi, bazı tanıkların tehdit edildiği dedikodularının yaygın olması, toplumu her şeye şüpheyle bakar hale getirmiş, adalete duyulan güvenin sarsılmasına yol açmıştı.
Ayrım sonu.